Ayrım 22.
Sayfa 261. 6. Haydarpaşa'dan Erzurum'a. Anadolu 1914. Kafkasya dağlarında çiçekler açar. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. M. Victor Hansen. Sevkiyat. 1912-13 Balkan Harbi günlerinde Anadolu'dan trenlerle Haydarpaşa'ya yapılan asker sevkiyatı 1914 yılının sonbaharında yine başlayacaktır. Ama bu defa 1. Dünya Harbi nedeniyle İstanbul'dan Anadolu'ya ve cephelere. Sevkiyat İstanbul'dan demir yolu ile yapılmaktadır ama demir yolları gene yok denecek kadar azdır. Haydarpaşa'dan başlayan demir yolu hattı Eskişehir ve Ankara'dan geçmekte, Ulukışla'dan sonra da Torosları aşarak Pozantı'da son bulmaktadır. İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan başka hiçbir demir yolu hattı yoktur. Doğu Anadolu'daki Türk toprakları bu savaş sırasında demir yollarından tamamen mahrum bulunmaktadır. 3. Ordu'nun merkezi olan Erzurum'a en yakın istasyon Ulukışla istasyonudur. Bu nedenle Erzurum'a yani Kafkas cephesine asker, silah, cephane ve yiyecek sevkiyatı ancak Ulukışla'ya kadar trenle yapılabilmektedir. Ulukışla'dan Erzurum ise yaklaşık 900 kilometre kadar mesafededir ve karayolu ile bir aydan fazla sürmektedir. Almanların yaptığı hesaplara göre erzak, cephane ve asker sevkiyatı için Erzurum'daki 3. Ordu'nun emrinde 840 lokomotif ve 36.060 vagon bulunması gerekmektedir. Oysa Anadolu'da değil bu lokomotif, değil bu vagonlar, bir metre bile demir yolu yoktur. Bu bölgede demir yolları büyük ölçüde Rusların engellemeleri sebebiyle inşa edilememiştir. Bu yüzden de barış döneminde İstanbul'dan Sivas'a ya da Erzurum'a karadan gitmek hiç kimsenin kullanmadığı bir yolculuk şeklidir. Yolcular veya eşyalar İstanbul'dan Samsun ve Trabzon limanlarına kadar deniz yoluyla, oradan iç bölgelere karayoluyla nakledilmektedir. Ancak Türk donanmasının Karadeniz'de Rus donanmasına ve limanlarına yaptığı baskından sonra durum tamamen değişmiş, barış dönemi sona ermiş, yolcular için Karadeniz yolu kapanmıştır. Erzurum'daki 3. Ordu başta olmak üzere diğer bütün cephelere yapılan yanık yüzlü yiğitler sevkiyatı için tek uygun yol Haydarpaşa Garı'ndan başlamaktadır. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Nihayet Haydarpaşa'dan kalkacak özel trende hareketimiz kararlaştırıldı. Ben geceyi Erenköy'de küçük ablam Emine'nin evinde geçirdim. Emine'nin eşi Binbaşı Ahmet Bey bölüğüne gitti. Emine o tarihte 23 yaşındaydı, ben 20. Emine'nin küçük kızı Bediye'yi 10 gün önce Erenköy'de ilkokula vermiştim. Okul tren yolundaydı. Bediye yarın tren geçerken beni selamlayacaktı. Asteğmen Mümin Mustafa, dönemin yedek subaylarından. Bir gün ikindi vakti kıtamızın Maslak'taki talimlerini bıraktırıp alel acele harbiyeye getirdiler. Bu gelişte bir fevkaladelik vardı. Nedir? Ne oluyor? Bu ani karara sebep ne? Biraz sonra içeri genç bir zabit girdi ve ertesi gün sevk edileceğimizi bildirdi. Sevk, bu kelimenin aramızda uyandırdığı merak ve heyecan tarif edilebilir mi? Sevk, sevk, bu bir recelik kelimenin içinde bizim bütün mukadderatımız vardı. İstanbul'dan, aile ocağından, bütün sevdiklerimizden ve tanıdıklarımızdan hemen ayrılacaktık. Birbirimizden de ayrılacaktık. Hatta kim bilir belki bir kolumuzdan, bir bacağımızdan, iki gözümüzden, belki dünyadan ayrılacaktık. Sevk, sevk ediliyoruz. Acaba nereye? Hangi kıtaya? Başımızdaki zabitlerden hiçbiri buna cevap vermiyordu. Aramızda analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi görmek, vedalaşmak, lazım gelen çamaşırları ve eşyayı almak telaşı başladı. Ortalık kararıyordu, gece oldu. Bin bir güçlükle herkes evine haber gönderebilmişti. O gece sabaha kadar ailelerimiz geldiler. İlk hazin manzara, kucaklaşanlar, öpüşenler, ağlaşanlar, vaatler, yeminler, temenniler, dualar. Elveda, elveda. En tatlı hülyamız şüphesiz cephede askere kumanda ederek vatanı müdafaa etmekti. Fakat ne kadar olsa bu ani ve şiddetli disiplin hepimizi az çok sarsmıştı. Mefkuremiz ile hakikatin sertliği arasındaki çarpışmanın ilk şaşkınlığı fazla sürmedi. Kalplerimizdeki büyük memleket aşkı yeniden ve daha fazla alevlendi. Kendimizi topladık, bütün mazimiz ve sevgilerimiz üzerine bir kırmızı çizgi çekmeye çalıştık. Artık bizim için yeni bir hayat başlamıştı. Büyük salon gece yarısına kadar arı kovanı gibi işliyor. Ana, baba, kardeş, nişanlar ve sevgililerle dolmuştu. Kadınların ellerinde küçük beyaz mendiller, bütün gözler ıslak. başlar ne korkunç akıbetleri şimdiden yükleniyormuş gibi öne eğilmiş. Hepimiz alel acele tedarik edilebilen yol eşyamızla ihtiyaçlarımızı pek az temin edebilmiştik. Salon boşaldıktan sonra biz de hemen birbirimizin dizlerine başlarımızı koyduk. Gündüzün yorgunluğundan evvelki uykusuzluktan bitkin bir halde olduğumuz için hemen uyumaya başladık. Birdenbire keskin bir ses, borazan hazin hazin kalk borusu çalıyor. Ortalık daha karanlık, bir zabit kumandasında tabur olduk. Efendiler, sevkiyata gidiyoruz, tamam mısınız? Tamamız. Hazır ol, sağdan say. İki sıra dizilmiştik, sağ baş saymaya başladı. Bir, iki, üç. Sağa dön, ileri baş. Vakit gece yarısını geçmiş muntazam adımlarla boş caddelerde ilerliyoruz. Ayak seslerimiz kuru ve donuk bir akisle çınlayarak yarı karanlık yolların ıssızlığı üstüne muayyen fasılalarla atılan birer tuğla parçası gibi iniyor ve belki sıcak yataklarından uykularının en keyifli anlarını geçirenleri rahatsız ediyor. Sirkeci'ye indik, saray burnunun yanında şimdi harap bir taş bina vardır. Büyük harbi bir asker olarak idrak edenler Sirkeci rıhtımının kenarına yaslanan bu binayı çok iyi bilirler. Onun bir tek adı vardı, Sevkiyat. Ve bu bir tek isim cephe, ateş, bombardıman, mermi yağmuru, sakatlık ve ölüm, ayrılık, ekseriyatla ebedi ayrılık demekti. Ufukta şafak sökerken oradan bir romorkörle Haydarpaşa'ya geçtik ve hazır bulunan trene bindik. Zabitimiz bizi şu sözlerle uğurladı. Efendiler, Allah selamet versin. Benim vazifem burada bitiyor. İşte yolculuk tesviye ilmi haberleriniz. Allah selamet versin. Allah selamet versin. Fakat biz bir yıldırım hızıyla başlayan bu sevk hareketi içinde yeniden şaşırmış bir haldeyiz. Kampana acı acı haykırıyor. Bütün istasyon gelebilen ailelerle dolu. O zamana kadar belki şehirden bile dışarı çıkmamış olan oğullarını ateşe yolluyorlar. Allah selamet versin. Bu dua hemen her ağızdan yükseliyor. İkinci ve en hazin veda. Tekrar tekrar kucaklaşmalar, yüzlerden gözlerden öpmeler, çığlıklar, hıçkırıklar. Allah selamet versin, mektup gönder, kart yaz sesleri. Vagonlarla rıhtım arasında birbirine doğru belki son defa uzanan genç zabit, genç kız, ak saçlı anne, ihtiyar baba, kardeş, nişanlı başları, kolları havada sallanan eller, mendiller. Kampana acı acı haykırıyor. Sonra pencereden başlarını uzatan gençlerin hep bir ağızdan gür sesle söyledikleri milli marşlar ve şarkılar. Hey gaziler, yol göründü. Asteğmen Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yedek subaylarından. Haydarpaşa istasyonundan tren öğle sonlarına doğru hareket edecekti. 400'den fazla subay adayıydık. Kafkasya, Irak, Filistin, Hicaz cephelerinde vazife almıştık. Dağılış noktalarına vardıkça her birimiz kendi cephemizin yolunu tutacaktık. İstasyonda pek az uğurlayıcı vardı. Bunlar bazı yaşlı, terbiyeli erkekler, temiz yüzlü İstanbullu anneler, o zaman henüz açılmamış, erkekleşmemiş İstanbullu kızlardı. Herkese kendi oğulları gibi yakınlık gösteren, kendi çocuklarıymış gibi nasihatlerde bulunan bu mübarek bakışlı babaların, amcaların çoğu belki de eski, emekli askerlerdi. Gidilecek yerlerin ve harbin ne olduğunu hiç şüphesiz biliyorlardı. Bu gidenlerden çoğunun geri dönmeyeceğini ve şimdi bu uğurlayışın onlardan birçoğu için çocuklarının son görüş olacağını da herhalde anlıyorlardı. Fakat ne bir şikayet sesi ne taşkın bir hıçkırık. Bilakis herkes bu ayrılışa adeta mesut bir gün, yıllardan beri beklenen, yıllardan beri hazırlanılan bir sevinç günü havası vermek için elinden geleni yapıyordu. Fakat bütün bu insanlarda az sonra birden sel gibi coşacak, seller gibi çağlayacak gözyaşlarına diledikleri gibi mecra verebilmek için trenin bir an önce kalkmasını ve kendilerini evlerinin gizli köşelerine bir an önce atabilmeyi bekleyen bir sabırsızlık hali her şeye rağmen seziliyordu. Tren ilk düdüğünü çalınca geldiğinden beri istasyonun bir direği dibine çöküp bastonu kucağında tutan ve boyuna bir şeyler okuyup üzerimize üfleyen bir ihtiyar zorlukla ayağa kalkabildi. Daha ziyade bir mahalle imamına benziyordu. İstasyon görevlilerinin anlattıklarına göre onun bu gidenlerin arasında hiç kimsesi yoktu. Fakat hemen her Tanrı'nın günü buraya gelirdi. Evvelce gene böyle bir kafile içinde gönderdiği birinin cepheden gelen trenlerden çıkmasını beklerdi. Gidenleri uğurlar, gelenlerden haber sorardı. Mihnetli fakat haktan ümidini kesmeyen nurlu bir yüzü vardı. Tren ikinci düdüğünü çalınca ellerini kaldırdı. Herkes ona uydu. Yanık, tesirli bir sesi vardı. Duasını bitirdiği zaman elini öpen her çocuğun boynuna sarılıyordu. Torunum, siz yaştaydı oğul, adı Selahaddin'di. Bağdat'tan iki mektubu geldi, sonra haber kesildi. Kayıp diyorlar ama Allah'tan ümit kesilmez ki oğul. Çukur Tekke Şeyhi'nin torunu Selahaddin diye sorun, Allah için soruşturun. Kiminin alnından öpüyor, kiminin arkasını okşuyor. Haydi yavrularım, haydi aslanlarım diye ağlıyor, ağlıyordu. Asteğmen Mühim Mustafa, dönemin yedek subaylarından. Nihayet tren düdüğü ayrılığın son işaretini vererek acı ve keskin uzanışlarla ötmeye başladı. Katar yavaş yavaş hareket ediyordu. Rıhtımda eller ve mendiller sallanırken vagonlardan çıkan başlardan gür sesler, çığlıklar, şarkılar ve marşlar yükseliyordu. Garın kalabalığı uzaklaştıkça bir avuç kömür tozu gibi gittikçe dağılan ve silinen bir karartı halinde nihayet gözden kayboldu. Artık tamamıyla gündüz olduğu için Kızıl Toprak, Göztepe ve bütün istasyonlarda halk yollara dökülmüş, trenimize çiçekler atıyor, bağırıyor, bütün coşkusuyla bizi uğurluyorlardı. Teğmen Selahaddin, dönemin subaylarından. Trenimiz tantanalı bir uğurlama töreniyle Haydarpaşa'yı terk etti. Tren Bediye'nin okulun önünden geçerken Bediye çıkmış mendil sallıyordu. Tren Göztepe, Erenköy, Bostancı'dan geçerken oralara serpilmiş 5. Kolordu birlikleri tarafından selamlandık, alkışlandık. Asteğmen Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yedek subaylarından. İstanbul Banliyosu'nun köşkleri, konakları, bahçeleri, bağlar yahut sırtlarını yeşil yamaçlara vermiş köyler pek çabuk arkada kaldılar. Sonra tren gecenin bağrına daldı. Teğmen Selahaddin, dönemin subaylarından. Kompartımanda topçu Üsteğmen Cemal, yorgun savaşçı, cehennem topçusu Cemal, Yağız çehreli, pala bıyıklı, mağrur bir kır serdarı gibi pencere kenarına kurulmuştu. Emin Ali Kibar bir tip olarak oturuyor, Rahmi, Üsteğmen Rahmi Apak, yarı ciddi yarı şaka bir şeyler anlatıyordu. Tren yola devam ederken herkes birbirini tanımaya başlamıştı. Bizim tümen karargahında belirli kadro dışında adamlar bulunduğunu da öğrendim. Bunlar İttihat ve Terakki'nin sivil komitacılarıydı. İzmit ve Bilecik'i geçmiştik, gece olmuş ve uyku zamanı gelmişti. Fakat bütün istasyonlarda halk askere sevgi gösterileri yapıyorlardı. Yalnız trenin hareketinden biraz sonra Basri Bey yanımıza geldi. Tren memurlarının tümüyle Ermeni ve Rum olduğunu, vagon başlarına konan nöbetçilerle bunların koridorlarda gezmelerinin yasaklandığını, buna rağmen görev bakımından trende dolaşmalarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Basri Bey'in uyarmasına göre memurlar casusluk edebilirlerdi, dikkatli olmalıydık. Osmanlı Devleti'nde hal böyleydi. Tren sabaha karşı Eskişehir'e, akşama doğru Afyon'a ve ertesi sabah Konya'ya geldi. İlk defa gördüğümüz Anadolu'yu istasyonlarda izliyorduk. Yalın ayak çocuklar, sefil ve pejmürde giysili Türk kadınları. Her istasyonda ne bulursak alıyorduk fakat bulduğumuz şeyler yemiş veya yoğurttu. Gece yarısına doğru Toroslar'da Pozantı'ya geldik. Demiryolu burada bitiyordu, vagonlardan indik. Hava müthiş soğuk, dağlar karlıydı. 3 gün 3 gecedir trende sersem olmuştuk. Portatif karyolalarımızı açtık, açık havaya kurduk ve elbiselerimizle yattık. Sabah gün açılırken uyandığımız zaman gece yağan kırağı nedeniyle battaniyelerimizin üzerinin buz tuttuğunu gördük. Asteğmen Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yedek subaylarından. Sabah açılırken kompartımanın büzüldüğüm köşesinde gözlerimi açtım. Tren bir bozkırın ortasında ilerliyordu. Bu bozkır benim şimdiye kadar gördüğüm, alıştığım topraklara benzemiyordu. Yol ilerledikçe çıplaklık da artıyordu. Kel tepeler, çiğ bir güneş altında yanan kıraç, çorak kırlar alabildiğine uzanıp gidiyordu. Tek bir yeşil dal görünmüyordu. Demek ki Anadolu buydu. Anadolu gerçeğinin artık karşısında ve içinde bulunuyorduk. Fakat ne var ki gördüğüm Anadolu benim mektepte öğrendiğim yahut şiirlerde okuduğum mektep şarkılarından haykırdığımız Anadolu'ya hiç benzemiyordu. Çağlayan sular, öten bülbüller, altın başaklar, altı üstü birbirinden zengin ve dünyanın hazinesi olan Anadolu herhalde buraları olmasa gerekti. Burası dünya kabuğunun çoktan ölmüş bir parçasıydı ki yakan güneş kavuran soğuk altında kumları, kireçleri şerha şerha ufalanarak her gün biraz daha çölleşiyordu. Köy denilen şey bozkırın boşluklarında kaybolmuş bir takım kovuklardı. Ara sıra rastlanan küçük istasyon kulübelerinin önlerinde kımıldaşan insanlar bu çorak toprakların yürüyen parçaları gibiydiler. Orta Anadolu yaylası aşılıp da güneyde Toroslar göründüğü zaman tren yolcuların bir kısmını Ulukışla istasyonunda boşalttı. O zaman doğuda Kafkas cephesinin yolu güneyde Ulukışla'dan geçerdi. Ben trenden inip bu çorak Anadolu toprağına ilk ayağımı basınca etrafıma uzun uzun bakındım. Burası birkaç toprak kulübesi olan kel, tozlu, kasvetli bir yerdi. Ortada eski yüzyıllardan kalma bir eski harabesi de olmasa buraya zaten unutulmuş bir yer de denilebilirdi. Fakat Kayseri'yi Sivas'ı aşıp Erzincan'a, Erzurum ilerisine, Rus-Acem sınırlarına varan yollar buradan başlıyordu. Bozuk düzen bir takım izlerden ibaret olan bu yolların uzadığı istikametlerde ne bir karış demir yolu ne de motorlu bir vasıta vardı. Uzun ve sonu belirsiz yolların artık başında bulunuyordum. İçimde önce gene hayal kırıklığına benzeyen duygular canlandı. Kendimi yalnız, terk edilmiş hissediyordum. Bir toprak damın köşesine yerleştirdiği tahta masasının başında çalışan menzil kumandanının emrinde, yeni gelen subay namzetlerini ne barındıracak yer, ne de onlara daha ileri menzillere sevk edecek vasıta vardı. Bunun üzerine kafile daha o gün parçalandı. Üçer beşer kişilik grupların kimisi akşam serinliği, kimisi sabahın alacakaranlığı içinde darmadağın ve yayan yollara döküldüler. Yürünecek yol belki de 1000 kilometre kadardı. Ben de iki arkadaşımla beraber yola düzüldüm. Dizlerimizin takatı kesilince ilk geceyi kırların sessizliği içinde yarı uyur yarı uyanık geçirdik. Sabahleyin güneşin görünmesiyle sıcağın çökmesi bir oldu. Ulu Kışla ile Kayseri arası o zaman bizim gibi yaya yolcular için bir haftalık yoldu. Bu yollar hep çıplak sırtlar yahut tuzlu bozkırlardan geçerler. Erciyes Dağı görününce de bataklık başlar. Etraflarında birkaç bakımsız zerdali bahçesi ve birkaç kısır bağ bulunan kasabacıklar, sahrada kaybolmuş vahalar gibidirler. Tuncay Öğün, günümüz yazarlarından. Menzilin sözlük anlamı konaktır. Harekat halinde bulunan bir ordu veya kervan bir günlük yol yaptıktan sonra bir menzile ulaşırlardı. Burası genellikle bir kasaba veya köy, bu olmadığı takdirde muhafazalı bir kervansaray olurdu. Menzillerin birbirine mesafesi arazinin durumuna göre değişir ve en seyrek yerlerde yaya olarak bir günde yürünebilecek mesafelerden, yani yaklaşık 30-40 kilometreden fazla olmazdı. Menzillerin kuruluşu ile ilgili kesin bir tarih olmamakla beraber, daha Osmanlılardan önce Selçuklular döneminde büyük ticaret yolları üzerinde birer kervansarayın yer aldığı menzillerin bulunduğu bilinmektedir. Orduların iaşesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadıkları bilinen menzillerin aynı zamanda özel haberleşmeler, şehirler arasındaki irtibatın sağlanması ve ticari malların nakli gibi amaçlarla da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Birliklerin cepheye sevk edildiği yollar üzerinde yığınak bölgesinde ve harekat alanında savaşan birliklere yetecek kadar yem ve yiyecek depolanabilmekteydi. Ayrıca su ihtiyacının karşılanabilmesi için menzil noktalarındaki kuyular da faaliyete geçirilmekteydi. İşte bu askerler, eğer suyu ve ekmeği varsa. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Mevlana. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu bir dönemin son tanıkları olarak yaşam mücadelesi vermektedirler. Tarih, dil ve kültür yakınlığının iki halkın geleneklerinde fazlasıyla yeri olduğu bir ortamda, Türk aydınları sanayinin hızla geliştiği ve dengeyle ilerlediği Budapeşte'ye çevirmişlerdir gözlerini. İstanbul'daki Tahsili Sanayi Cemiyeti Budapeşte'deki meslek okullarına, teknik liselere ve üniversitelere öğrenciler gönderir. Budapeşte'de bile Turan Cemiyeti kurulur. Macar kültüründe de Turan ülküsü vardır. Bu kültürel ve siyasi ortamda Macaristan'da Türkolojiye olan ilgi artmıştır. Türkoloji, Türklüğün kökenlerine yönelik arkeoloji ve etnoloji araştırmalarında Macarlar ilk sırayı almaktadırlar. Türkçe'ye ve Türk kültürüne vakıf bir araştırmacı olan Dr. Bela Horvat, 1913 yılında Budapeşte'deki Turan Cemiyeti'nin aldığı referanslarla Anadolu'da bir seyahate çıkar. Yazarın Haydarpaşa'dan başlayan yolculuğu Ankara üzerinden Nevşehir, Niğde, Konya ve Karaman'a kadar sürer. Ekibiyle birlikte at sırtında kat ettiği yaklaşık 2300 kilometrelik bu uzun seyahat sırasında yazar ilginç gözlemlerde bulunur. Dr. Bela Horvat, dönemin yazarlarından. Güneşin parıltısında şakıyan doğu, antik zamanların gizemiyle iç içe yaşayan görkemli topraklar. Sıradan ama dürüst ve çalışkan Türk insanı. Sizleri bir kez tanıyan kişinin hafızasına bir daha silinmeyecek anılar bırakıyorsunuz. Narin minareleriniz, sessizce secdeye varıp Tanrı'ya yakaran insanlarınız, yok olan muhteşem taş anıtlarınızla esrarlı dünyanız sizi görenlerin düşlerinde hep yaşıyor. sakin ve kurşuni gökyüzü. Sen batı dünyasının sabırsızca bir şeylerin peşinde hep koşuşturan, sinirli insanlarının hep ulaşmak istediği ama hiçbir zaman çözemeyeceği bir sır olarak kalacaksın. Haydi o zaman, bölük bölçük anıların bin yıllar öncesinin kültürlerinin bugünkü modern sahnesine gitme vakti geldi. Hükümette bulunan Jön Türkler, İttihat ve Terakki Partisi, bir halklar volkanı gibi kaynayan, dillerin, etnik ayrılıkların, dinlerin ve çıkarların kamplara ayırdığı ülkeyi demir pençesinin altında birlik içinde tutmayı başarıyordu. Türk ulusu sembolü olan yarımayın, yani hilal, gerilemesini engellemek için bütün gücüyle direniyor. Bunu çok net görebiliyoruz. Bu ülkede ordunun ana dayanağı Anadolu'dan, özellikle de Ankara, Konya ve Adana vilayetlerinden toplanan Müslüman askerlerden oluşuyor. İşte bu askerler eğer suyu ve ekmeği varsa cephede sonuna kadar dayanıyorlar. Seferberliğin ilanıyla beraber ülkenin içinde bulunduğu vahim durum bütünüyle ortaya çıkmıştır. Başlangıçta yiyecek maddeleri açısından önemli bir sıkıntı yoktur. Asıl sıkıntı yiyecek maddeleriyle diğer malzemelerin cephelere gönderilmesindedir. Türkiye demir yolları ve motorlu taşıtlar gibi çağın modern taşıma araçlarından büyük ölçüde mahrum bulunduğundan mevcut taşıma araçlarının en çok bilinenleri at, deve, katır, merkep, öküz, manda gibi hayvanlar ile bu hayvanlar tarafından çekilmekte olan iki ya da dört tekerlekli arabalardır. Ulu Kışla'dan Erzurum'a, Bestelli, Kayseri, Şarkışla, Sivas, Kurbağalıhan ve Nevzaperet'te birer gün, Erzincan'da iki ve Tezcan'da bir gün mola verilmek şartıyla 42 günde ve işte bu araçlarla ulaşılabilmektedir. Ulu Kışla Kayseri-Sivas yolu genel olarak araba ve topların geçişine müsaittir. Ancak birkaç yerde onarılması gereken bölümler vardır. Sivas-Erzincan yolunun ise Sivas-Zara kısmı iyidir. Ondan sonrası onarılmaya muhtaçtır. Ülkedeki yolların bir bölümü ise ilkel araçların bile geçişine müsait değildir. Doktor Bela Horvat, dönemin yazarlarından.